Sevdadır memleket.
Bazen bazı insanlardan gitmen gerekir. Bazen de kendinden gitmen gerekir. Bazen bazı insanlara doğru gitmen gerekir. Bazen bazı insanlarla beraber gitmen gerekir. Bazen içindeki şeytandan gitmen gerekir. Bazen bazı insanların şeytanlığından. Bazen doğru yolda gitmen gerekir. Bazen de doğruluğa gitmen gerekir. Bazen geleceğe, bazen de geçmişe gitmen gerekir. İstikametin nereyse oraya gitmen gerekir. Gitmen gerekir. Gitmek gerekir. Hepimizin bir yere gitmesi gerekir. Cihan Saygın, Türkiye-Almanya İş Gücü Antlaşması ile 1967'de Almanya'ya göç eden bir ailenin kızı. Yazar ve eğitmen Saygın'ın 2023 yılında Türkçe yayımlanan Gitmek Gerek isimli bir kitabı var.
Adım Cihan Saygın, ben bir göçmen kızıyım. Eskiden öyle söylerlerdi, misafir işçi çocukları olarak. 1975'te Almanya'da doğdum. Burada ilk mesleğimi tamamladıktan sonra ikinci yol denilen bir fırsatı kullanarak okul eğitimime devam ettim. Özel okul akşam lisesinde liseyi bitirip üniversiteye gittim. Üniversitede iş eğitimi üzerine eğitim aldıktan sonra şimdi Alman Ticaret Meslek Okulları'nda iş eğitimi üzerine öğretmenim. Başkalarının burada meslek sahibi olmalarına katkı vermeye çalışıyorum. Aynı zamanda da sosyal hayatta Türk kültürünü yaşatmak için Türk derneklerinde faalim. Yine de Türk kültürünü, Türkçeyi, o memleket sevdasını yaşatmak için elimizden geleni yapıyoruz burada yaşayan arkadaşlarımızla beraber. Almanya'ya gelen ilk annemdi 1967'de. Aslında bu serüven 1965'te başladı. 1965 doğumlu ablam İstanbul Numune Hastanesi'nde 6 ay yaşadıktan sonra ne yazık ki vefat etti. Cenazesini alıp köy mezarlığına götürebilmek için, defnedebilmek için ailem para bulamadı. Parası yoktu, borç para da vermedikleri için. Ablam kimsesizler mezarlığına ne yazık ki gömüldü. Bu üzüntü üzerine annem çok genç yaşında, 24 yaşında evli ve bir çocuğu olarak parasızlığın gözü çıksın düşüncesiyle ya da fakirliğin gözü çıksın düşüncesiyle soğuk ilaç fabrikasına girmeyi düşünürken oraya başvurduktan sonra bir kuyruk görüyor, bir insan kuyruğu ve soruyor bu ne kuyruğu diye. Orada Almanya'ya gitmek isteyenlerin başvuru kuyruğu olduğunu öğreniyor. Bir haftanın içinde halamın yardımıyla bir tane bilezik bozdurmuş o zaman. Ve anneme pasaport çıkartmışlar, yol parasını onunla karşılamışlar. Bir hafta içinde annem Almanya'ya yola çıkıyor. Halam onun yanına bir bohça hazırlıyor. İşte bu çaresiz olan kadınlar dayanışması diyebiliriz. Elinde bir su bardağı, çatal, bıçak ve yiyecek ile beraber 3 günlük tren yolculuğuna çıkıyor ve huyunu suyunu bilmediği, dilini bilmediği bir ülkeye göç ediyor. Bizim göç hikayemiz öyle başlıyor. Aslında yokluktan Almanya'ya göç kalanlar olarak yokluğu varlığa çeviren insanlar olarak kendimizi anlatabilirim.
Bugün ağırlıklı olarak Avrupa ülkelerinde yaşayan ve geçmişin ucuz iş gücü olarak görülen vatandaşlarımız, yasal altyapısı oluşturulmadan işçi olarak gittikleri ülkelerde yıllarca karın tokluğuna çalıştılar. Her türlü yokluğu ve yoksunluğu tevekkülle karşılayıp takdir-i ilahiye sığındılar, kazanabildiklerine şükrettiler. Kendi hayatlarını evlatlarının geleceğine adadılar. Her bir göçmen dilini, dinini ve kültürünü bilmeden geldiği yeni yurdunda yıllar boyu destansı bir başarı öyküsü ortaya çıkardı.
İlk işçiler buraya geldiklerinde lojmanlarda kalıyorlardı. Kadın lojmanı ayrı, erkek lojmanı ayrı. Ev kiralayabilmek için evli olmak şarttı. Babam o zamanlar Türkiye'de olduğu için ilk önce babamı buraya getirmesi gerekiyordu. Babam da işçi olarak buraya getirdikten sonra anca ev kiralayabildiler. Kiraladıkları evlerde tabii ki küçük oluyordu. Tuvaletleri dışarıda oluyordu ya da banyosu olmuyordu. Yani böyle kulübe, oda gibi yerler kiraya veriliyordu. Yabancı olarak ev bulmak zordu tabii ki. Babamı buraya getirip ev tuttuktan sonra da ablamı getirebildiler. O zaman zorluk içinde ablamı çocuk bakımı evine bırakmıştı ailem. Tekrar aile bir araya geldikten sonra işte para kazanıp doğru dürüst bir kiralık ev tutup sonra ehliyet yapıp araba alıp derken Türkiye'de bir gecekondu yapmaya, ev yapmaya başladılar. İşte refaha erdikten sonra, yani küçük bir refah diyebilirim, erdikten sonra 1975'te ben dünyaya gelmişim.
Gurbette doğup büyüyen konuğumuz bugünün Türk-Alman kültür sahnesinde önemli bir rol oynayan bir isim olarak öne çıkıyor. Almanya'nın topraklarında kök salmış bir birey olarak yaşamının her anında Türk ve Alman kültürlerini bir arada deneyimlemiş ve bu zengin mirası kucaklamıştır. Gurbetteki gençlik yıllarında kendi kimliğini inşa ederken hem doğduğu toprakların hem de evine dönüş yaptığı Almanya'nın kültürel dokuları arasında bir denge kurmuştur. Zaman içinde edindiği deneyimler ve bu deneyimleri kendi özgün bakış açısıyla harmanlama yeteneği, onu sadece bir yazar ve eğitmen olarak değil, aynı zamanda Türk-Alman kültürünün gelişimine yaptığı önemli katkılarla da tanınır kılmıştır. Geçmişin izlerini taşıyan ve geleceğe ışık tutan saygın, kültürler arası köprüler kurarak Türk-Alman kimliğinin zenginleşmesine ve evrenselleşmesine katkıda bulunuyor.
Ailem hep Türkiye'ye geri dönmek ümidiyle yaşadı. Bu yüzden de 1980'de babam, ablam ve ben Türkiye'ye göç ettik. Arkamızdan annemiz geri dönecekti, o da gelecekti. 11 ay Türkiye'de yaşadıktan sonra ben tekrar Almanya'ya geri alındım. Şöyle ki dönüş gerçekleşemedi ve ben 11 ayın içinde Almancayı unutmuştum tamamen. Okulda düşe kalka Almanca öğrendim diyebilirim arkadaşlarımın sayesinde. Çünkü o zaman ne Almanca kursları vardı, ne entegrasyon kursları vardı, ne de yardımcı birileri vardı. Bu yüzden de 4. sınıfta ben liseye düz gidemedim. Ortaokuldan devam ettim. Ve bizim zamanımızda sınıfta bilemediniz bir ya da iki Türk vardı. Fazla Türk yoktu o zamanlar. Yabancı oranı bile benim sınıfta aslında sadece 3 yabancı kökenli çocuk olarak hatırlıyorum. Şimdi oran da tabii ki fazlasıyla değişti. Daha fazla yabancı kökenli öğrencilerimiz var sınıflarda. Benim zamanımda, benim gençliğimde sadece işte işçi olursun, satıcı olursun, kuaför olursun, öyle düşünce vardı. Okuyan Türk hemen hemen hiç yoktu. Liseye giden bir Türk de yoktu. Bizim şehirde olsun, mahallede tanıdıklarımız arasında sonradan yani 23 yaşımda üniversiteye gittim. 20 yaşımda liseye başlamıştım. Düşünün, üniversiteye giden ilktim. Liseyi bitirip de üniversiteye giden ilktim. Ve liseyi akşamları özel okulda okuduğum için kimse benim okuyup da üniversiteye gideceğime inanmadı. Ve hatta şu sorularla bile ya da şu yanıtlarla bile karşılaştım. Sen ne zaman okuduğunda üniversiteye gidiyorsun? Ya da işte üniversiteye gideceğim vakit büyüklerimle vedalaştığımda hayırlısı olsun artık. Okuyamaz bak o görürsün, yapamaz döner. Ve Türkiye'den bile tanıdıklarımızdan şu lafı bile duymuştum. Sen Almanya'da okuyamamışsın bile. Bak biz evlendik, başımız göğe erdi. Sen aç kalırsın, açıkta kalırsın. Gibi sözler bile duydum. Türkiye'deki Türkler tarafından tabii ki daha farklı görünüyorduk. İşte buraya fakirlikten ya da yoksulluktan, mecburiyetten göç etmiş işçi çocukları olarak değil de işte siyasi meseleler yüzünden kaçmış vatan haini olarak da gören vardı. Bizi asimile olmuş Alman, Almancı ya da mankurtlaşmış Türk olarak da görenler vardı ne yazık ki. 20 yaşımdan itibaren Türk Halk Müziği Kadınlar Korosu'nda yer aldım korist olarak. Yardım konserleri verdik mesela. Ve Almanya'da yaşayan benden sadece 12 yaş büyükler bile sözler duymuştum. Bu şunu gösteriyordu. Yani 2004 yılında ne kadar da Türkler modern olmuş olsa da bazen annemin bile Almanya'ya gittiğinde duyduğu sözleri bile hatırlatıyordu. Yalnız ben burada yetiştikçe, öğretmen olduktan, evlendikten, çoluk çocuk sahibi olduktan sonra şöyle düşünüyorum. Eğer bizim elimizdeki fırsatlar başkalarının elinde olsaydı ne yaparlardı acaba? O yüzden şu kanıta vardım. Onlar bizi hiç tanımadılar. Onlar hiç beni bile tanımadılar. Onlar sadece kendi bildikleri üzerine konuşabiliyorlar. Ve bu yüzden de üzülmemeye, burada bildiğimiz üzere iki kültürü de yaşatmaya. Mesela ben gündüzleri öğretmen olarak çalışıyorum. Benim mesleğim o. Almanya'da yaşıyoruz. Komşularımız Alman. Ama aynı tarafta da evde Türkçe konuşuyoruz. Sosyal hayatta tanıdıklarımızla, eş dost arkadaşlarımızla Türkçe konuşuyoruz. Türk kültürünü yaşıyoruz. Korolarımız var. Orada Türk müziği dinliyoruz. Konserlere gidiyoruz. Tiyatrolara gidiyoruz. Burada faaliyetler yaratıyoruz. Ve hatta babam vefat etmeden önce anlatırdı 1975'ten önce dernekleşmelerden önce Türk insanı bir araya gelip para toplayıp konserler ve Türk günleri organize ettiklerini, şiir yarışmaları organize ettiklerini anlatırdı. En büyük faaliyetleri de Köln Bülbülü diye tanınan Yüksel Özkasap'ı para toplayıp şehre getirip konser organize etmeleri. Onları anlatıyordu babam. 1975'ten sonra burada dernekleşme başladıktan sonra Türk insanımız ne yazık ki bir bayrak altında toplanırken bölünmeye başladı. 75'ten sonra burada da işte sağ sol ayrımı olsun, dini ayrımları olsun, kendini belli etmeye başladığını anlatırdı babam.
Bugün Almanya'ya giden ailelerin çocuklarının hayat hikayelerine baktığımızda farklı alanlarda kendilerini ispatlamış, hem Türklerin hem de Almanların takdir ettiği isimler arasında yer aldıklarını görüyoruz. Bu kişiler Almanya'daki Türk kökenli insanlar arasında hem Türk kültürünü yaşatıyor hem iki kültüre de katkı sağlıyor.
Burada doğup büyüdüğüm için Alman okullarına gittim ve o zamanlar tabii ki Türkçe dersi her okulda yoktu. Ben Türkçe dersi hiç almadım. Ve o yüzden de Türkçe yazmakta ve konuşmakta hep çekinirdim. Türkçemi bir zamanlar Türk müzik kasetleri alarak, Türkiye'den kitaplar alıp getirerek ve okuyarak genişlettim. Türkçe dersi almadığım için de hep Türkçeme güvenmeyerek yazmaktan çekinirdim. Aslında hep içimde bir yazma sevdası vardı, Türkçe yazma sevdası. Çünkü Türkçe düşünüyordum. Yaklaşık 10 yıl cesaret edemedim, kendime güvenemedim. Ama ara sıra bir şeyler yazıp kenarlara attığımı fark ettim. Sonra birkaç yıl sonra da yazdıklarımı yavaş yavaş sosyal medyada paylaşmaya başladım. Ve öyle nasip oldu ki geçen sene ilk şiir kitabımı çıkardım. Aslında ilk basmak istediğim bir şiir kitabı değildi. Başka bir şey üzerine yazmak istiyordum ama böyle nasip oldu. Birilerin vesilesiyle ilk Türkçe yazılı şiir kitabımı çıkardım. Ve bununla beraber daha çok fazla yazma isteği oluştu bende. Konular birikti. Köşe yazarlık yapıyorum 2 yıldan beri. Almanya'da basılan dergilerde bir yıl Berlin'de basıldı köşe yazılarım. 2. yıl şimdi Stuttgart'ta basılıyor. Aynı zamanda da korona pandemi başlangıcından itibaren, 2020'den itibaren uzak eğitim açıldı bize. Tasavvuf eğitimi, sufizm eğitimi. 3-4 yıldır da bu eğitime devam ediyorum. Ve tasavvuf üzerine Türkçe'de eğitim vermekteyim, yazılar yazmaktayım. Daha çok Türk kültüründen gelen bilgeler üzerine daha çok öğrenip Türkiye'yi gezip yerinde öğrenmek istiyorum. Mümkün olduğu kadarıyla da her yıl mesela İstanbul'a gidip orayı gezmek, camileri gezmek, tarihi yerleri gezmek ve öğrenmek için uğraşıyorum. 1997-98'de Türk kültürüyle sosyal faaliyetlere başlamıştım. O zaman Heilbronn Türk Kadınlar Korosu'na katıldım. Sonra 2000 yılında Mannheim Türk Halk Müziği Korosu'na katıldım. Sonra da Stuttgart'a ben taşındıktan sonra 2009-2010 yılında buradaki Türk Müziği Korosu'na katılarak 3 şehirde, 3 ayrı koroda türküler söyledik, Türk müziği söyledik, deneyimlerim oldu. Burada bir dernekte Ebru sanatı öğretildi. Yaklaşık 3 yıl Ebru öğrendim. 3-4 yıldır tasavvuf eğitimi alıyorum. Şiirler yazıyorum, yazılar yazıyorum. Çok şükür biz memleketten uzak kalmış olsak da Türkçe'ye hasret olarak yaşayan bir insan, Türkiye'ye hasret, Türk kültürüne hasret yaşayan bir insan olarak Almanya'da artık doya doya Türk kültürünü yaşayabiliyoruz. Eskiden 2 sandalye üzerinde oturan insanlar gibiydik. Şimdi 2 sandalye üzerinde oturup işte ben oralı mıyım, buralı mıyım diye düşünmüyorum. Buralıyım ama aynı zamanda Türk'üm. Aynı zamanda Türk kültürünü yaşıyorum, yaşatıyorum ve çocuklarıma da mesela Türk isimleri verdim. Tamamen asimile olmayı reddediyorum diyebilirim.
Cihan Saygın, geçmişte misafir işçi çocukları olarak adlandırılan bir dönemin tanığı olarak Almanya'nın göçmen topluluğunu etiketleme sürecindeki değişimlere şahitlik etti. Zaman içinde bu topluluğa yönelik kullanılan terimlerdeki evrim, sadece dilin değişimi değil, aynı zamanda toplumsal bakış açısının da bir yansımasıdır. Geçmişte misafir işçi çocukları sıfatı, göçmenleri bir geçici iş gücü olarak gören bir perspektifi yansıtıyordu. Ancak günümüzde göçmen terimi bu bireyleri sadece iş gücü değil, aynı zamanda kültürel ve toplumsal katkıda bulunan aktif üyeler olarak da tanımlıyor. Bu dil değişimi Almanya'nın göç tarihindeki evrimin bir parçası olarak toplumun farklı kültürleri ve geçmişleriyle olan ilişkisini daha derinlemesine anlama çabasının bir yansıması olarak karşımıza çıkıyor.
Son olarak şunu söyleyebilirim. Bizler yokluktan Almanya'ya göç etmek zorunda kalanlar olarak başardık diyebilirim. Yokluğa varlığa çevirdik diyebilirim. Çünkü biz köylü çocukları olarak burada işçi çocukları olduk. Sonra göçmen çocukları olduk. Sonra ablamla ben birer öğretmen olduk. Ablam Türkiye'de okumuşken ben Almanya'da öğretmen oldum. Kariyer yaptık diyebilirim ve kök saldık. Kök salmayla beraber ama fazlasıyla Türkiye sevdamızı koruyabildik.
Ben bir göçmen kızı gördüm. Söyle göçmen kızı, annen var mıdır? Ne annem var ne babam var, kalmışım öksüz. Ne annem var ne babam var, kalmışım öksüz. Sen bir öksüz, ben bir garip, ağlayayım seni.
Sevdadır. Memnun.